Ayrım 21 sayfa 273. Yollarda. Yorgunsam bilgi yokluğundandır. Tekin Gönenç. Ağustos'ta ailece seyahate çıkmadan hemen önce Bora'nın kitabı 2 hafta içinde tahminlerimizin de üstüne satış yapmıştı. Matbaada afiş broşür basımlarını durdurup 2 yeni baskıya girmiştik. Bak gördün mü, keşke tatile sokmasaydık yayın evini, demişti Handan. Kitabı kim takip edecek şimdi? Hepimiz yurt dışında olacağız. Handan, matbaa çalışıyor. Ben tembih ettim. Son baskılar tükenirse dağıtıcı firma yeniden sipariş verecek, basacaklar. Başında beklemenin manası yok ki. Üstelik gazeteler, televizyon kanalları aramaya başladı bile. Kitabın yazarı meydanda yok. Onlara cevap yetiştirmek zorunda kalacaktık. Dönüşümüzde işler sakinlemiş olur. Fena mı? Benim gözüm fena halde arkada kalacak. Kalmasın. Keyfine bak biraz daha Handan. Keşke ikimiz birden uzaklaşmasaydık. İstersen biletini iptal edelim, sen kal dedim. Yok canım, sen iptal et de sen kal. Bir ihtimal daha var. Burayı vekil tayin edelim, göz kulak olsun arkadaşının kitabına. Bunu Handan'ın göstereceği tepkiyi bilerek özellikle söyledim. Eski köye yeni adet getirme ilham dedi. Sakın ha, hemen tepemize çıkar. Zaten o da memleketine düğüne gitmiyor muydu? Evet, bizden birkaç gün sonra gidiyormuş. Senin kız sorup duruyordu, Eskişehir'de bir sevgilisi mi vardı acaba diye. Var deseydin keşke dedim. Bu Bora işi fazla uzadı. Yine soracak olursa öyle derim. Ben erken kaçıyorum bugün. Yolculuk öncesi bir sürü alışverişim var. Ben de çakacağım birazdan dedim. Handan odasına yönelince arka tarafa yürüdüm. Bora ayaklarını uzatmış, ellerini başının arkasında birleştirmiş, duvarda bir noktaya dalıp gitmişti. Ben yolculuğumu mu düşünüyorsun yoksa, deyince adeta sırası yerinde. Kitabı düşünüyordum, dedi yavaşça. Ben yokken yeni baskılar yapacak mı bakalım. Heyecanlı mısın? Hem de nasıl? Bir de bakmışsın 10 baskı yapmış. Bozuldum. Ben günlerdir New York'tan aniden Çin'e gitmek zorunda kalışımı, karımla kızıma nasıl söyleyeceğim provasını yapıp duruyordum. Hep Çin yolculuğunu düşünüyordum. O ilk defa yurt dışına çıkacaktı. Neredeyse dünyanın öteki ucuna, ta Singapur'a kadar gidecekti tek başına. Hiç mi heyecan duymuyordu? Hiç mi oralı değildi? Önünde benimle yapacağı bir uzak doğu yolculuğu dururken, insan kitabın baskısını mı düşünürdü? Tut ki yeni baskılar oldu. Ne yapmayı düşünüyorsun diye sordum. İlk defa bir bankada ihtiyaçlarım ödendikten sonra da kalan param olacak. Düşünsene İlhami, param olacak. Paranın kimin hesabına yatacağı, kimin adına verileceği henüz açıklığa kavuşmamıştı ama keyfini bozmak istemedim. O kadar önemli mi para diye sordum. Çok önemli dedi Bora. Gözleri laciverti çalıyordu o an. Dibi karanlık kuyular gibi baktığı yerde onun gördüğünü benim göremediğimi anladım. Ürperdim. Eda, Derya ve Handan'la Amerika'ya uçak yolculuğumuz keyifli geçti. Derya ile Handan yan yana yerleştiler. Bir ön sırada ben Eda ile oturduk. Ara sıra yer değiştirdik, lafladık, film seyrettik. THY'nin uzak mesafelerde yaptığı ikramı takdir ederek nefis yemekler yedik ve mışıl mışıl uyuduk. Böyle güzel bir başlangıçtan sonra New York'ta otelimize yerleştik. İlk gün saat farkı yüzünden uyum sorunu yaşadıysak da Eda ve Handan'ın alışverişine mani olmadı. Biz kızımla alışveriş yerine Guggenheim Müzesi'ne gittik. Ertesi gün hep birlikte Derya'nın hatırı için açık havada bir caz konserine katlandık. Üçüncü günün akşamı Central Park'ta Shakespeare'in Tempest'ini seyrettik. Dördüncü gün Handan'ın kardeşinin yaşadığı Miami'ye yolcu ettik ve ailece baş başa kaldık. Yıllar önce 3 kişi yapmış olduğumuz o kederli Londra seyahatini anımsamamak, o günlere göndermek, yapmamak için Eda'nın gayret sarf ettiğinin farkındaydım. Zaman en iyi ilaçtı ve karımın kapanmayan yarasını dahi bir nebze onarmıştı. Derya da İstanbul'da yaşadığı günlük kırıklığını unutmuş gözüküyordu. Uzun yıllardan sonra tekrar hayata gülerek bakabilen bir aile olabilmiştik. Olabilmiş miydik acaba? Sabah kahvaltıya karısına ve kızına düşkün bir aile babası kimliğiyle oturuyor, karımla kızım neşe içinde günün programını tasarlarken, onlara birkaç gün sonra oynayacağım oyun yüzünden utanç duyuyor, gözlerinden bakışlarımı kaçırıyordum. Öğle yemeğinden sonra duygularım değişmeye başlıyordu. Onlar alışveriş eder, müzeleri gezerlerken ben bir kahvede ya da barda tek başıma oturuyordum ki Bora'yı arayabileyim. Bora'yı merak ediyordum. Ne yapıyordu acaba tam da o anda? Bora'yı özlüyordum. O da beni özlüyor muydu? Bora'nın sesini duymak, Bora'ya dokunmak istiyordum. Ona ne kadar değer verdiğimi göstermek için katalogda beğendiği Hublot marka kol saatini satın almış, valizime saklamıştım. İstanbul'a dönünce saatin arkasına anlamlı bir mesaj yazdırıp aramızda tatladığımız doğum gününde vermeyi düşünüyordum. Zaten hep onu düşünüyordum artık. Eda ve Derya ile öğleden sonraları bir sinemaya, akşamları mutlaka bir konser ya da tiyatroya gidiyorduk. Beyaz perdeye ya da sahneye odaklanmak iyi geliyordu. Ama sonrasında yediğimiz geç akşam yemeklerinde biraz da içkinin tesiriyle özlem çekilmez oluyordu. Sabahları kahvaltıda kızımla karımın sesleri bana kuş cıvıltıları gibi gelirken, akşam suskunlar istiyordum. Bora ile aramda bir engel teşkil ediyorlar diye içimden kızıyordum onlara. Sonra Sabah sil baştan aynı vicdan azabı. Suçluluk duygusu, utanç tekrardan. Bu yolculukta ben ruhu ortadan ikiye bölünmüş yaralı bir adamdım ama biliyordum ki mutsuzluğum oraya dokunduğum anda geçecek. New York'taki ilk haftamızın son günüydü. Bir İtalyan lokantasında öğlen yemeği yerken telefonum çaldı. Açtım, restoranın gürültüsünden iyi duyamadığım için dışarı çıktım. Kapının önünde bir aşağı bir yukarı yürüyerek ve arada bir camekanın arkasındaki aileme el sallayarak konuştum ve içeriye döndüm. Masaya sıkıntılı oturdum. Beklediğim telefon çok kötü bir zamanda geldi dedim. Şu Çin işi vardı ya Eda. Evet, ne olmuş? Adamlar bana zor ulaştılar. Yayın evi kapalı ya, aramışlar. Neyse, buldular sonunda işte. Benim en kısa zamanda Pekin'de olmam gerekiyor. Ne? Sana anlatmıştım ya daha önce. Baba, bu harika. Çin, haydi kalkın otele gidip hazırlanalım dedi gözleri ışıldayan Derya. Derya, ne diyorsun sen? Çin'e elini kolunu sallayarak gidemezsin ki. Vize lazım. Vizeyi kendi ülkemden alman şart. Sen de gidemezsin o halde, dedi Eda. Ben tedbirli bir adam olarak fuar tarihini kapsayan bir Çin vizesi edinmiştim. Ne olacak şimdi? Ben şimdi sizden ayrılıp uçak bileti bakmaya gideceğim. Siz ana kız buranın tadını çıkarırken ben Çin'de kitap satmaya çalışacağım ki size daha nice tatiller yaptırabileyim. İnanmıyorum sana baba, dedi Derya. Bizi bırakıp gidiyor musun yani? Erkeklerin yazgısı böyle, dedim alçak ben. İyi de kızın okullarına bakacaktık hani. Eda'nın canı sıkılmıştı. Siz bensiz bakacaksınız artık. Karar nasıl olsa Derya verecek değil mi? Tahmin ettiğim gibi her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Eda başka bir şey, Derya bambaşka bir şey söylüyordu ama her ikisi de şu ana kadar Çin'den hiç söz etmemişken birden Çin'e gidecek olmamı akıl erdiremiyorlardı. Eda, ben sana ta Nihatlar'la yemek yediğimiz akşam söylemiştim. Nasıl unutursun dedim. Hatırlıyorum ama bir daha hiç aklın lafını etmedin ki. Bu işte kadınla erkeğin arasındaki fark karıcığım. Siz kadınlar her lafa sakız edersiniz, biz erkekler ancak gerektiği kadar konuşuruz. Ve kadınla kızını şaşkın tavuklar gibi New York'un orta yerinde bırakıp gidersin. Bravo senin erkekliğine. Eda, lütfen. Paranız var, oteliniz ödenmiş, dil biliyorsunuz her ikiniz de. Bana hayatımın fırsatı çıkmış, tepeyim mi? Eda'dan hiç ses çıkmadı. Kaçırayım mı bu fırsatı, gitmeyeyim mi? Nasıl istersen öyle yap, dedi kırık bir sesle. Garsona hesabı getirmesini işaret ettim. Madem acelen var ben öderim, sen git haydi, dedi karım. Biletim çoktan ayrılmış olduğu için rahattım. Bu New York'ta hep birlikte yediğimiz son yemeğimiz olabilir. Bırak hesabı ödeyeyim. Hem de kahvemi bitireyim bari, dedim. Bu gece gitmeyeceksin herhalde baba. Bilet bulursan bu gece, yoksa yarın. Kızım, kitap fuarına yetişmeye çalışıyorum, dedim. Fuar günlerce sürmüyor ki. Kahvelerimizi içerken hiçbirimiz konuşmadık. Ailemin keyfini kaçırmış olduğum için üzgünüm ama planım saat gibi tıkır tıkır yürüyordu. Hesabı ödedikten sonra kalktık. Ben onlarla Bloomingdale's'e kadar gittim. Mağazanın önünde ikisi de sımsıkı sarılıp öptüm. Bir iki saat sonra otelde buluşmak üzere ayrıldık. 3 saat sonra ben karıma kızıma veda etmiş, aklı onlarda kalarak göreve giden bir aile reisi pozunda, elimde valizimle otelin kapısında beni havaalanına götürecek taksiye biniyordum. Güneş doğudan yükselir. Biz aslında birer sustalıyızdır seninle. Ha çıktı ha çıkacak kınından. Tekin Gönenç. Çok katlı kocaman bir yolcu gemisi düşünün. Bu kocaman yolcu gemisini bir gökdelenin üzerine oturtun. Gökyüzünün önüne ne geldiyse işte o görünümdeki Marina Bay Sands Oteli'nin 52. katındaki odamdan limana bakıyor ve insanoğlunun küçük bir adanın üzerine kurmayı başardığı yapay cennete şaşıp kalıyordum. Bu odada yoksulluk, hırsızlık, pislik, suç yoktu. Ormanın içine kurulmuş şehrin her tarafında çiçek fışkırıyordu. Üst geçitlerden bile salkım salkım çiçek sarkıyordu. Evler geniş, düzenli, yemyeşil, çimenli bahçenin ortasına yerleştirilmişti. Gökdelenlerin balkonları dahi çiçeklerle donanmıştı. Sokaklar tam bal dökyala kıvamında temiz, trafik düzenli, insanlar istisnasız temiz bak, alışveriş merkezleri dünyada mevcut tüm markaların butikleriyle doluydu. Pazarlık yoktu çünkü kazıklama, aldatmaca yoktu. Dünyanın bütün tatlarını sunan lokantalarda yemekler enfes, içkiler binbir çeşit, satıcılar, garsonlar, taksi şoförleri, kısacası hizmet sektöründe çalışan insanların tümü son derece nazik ve terbiyeliydi. Burası Singapur'du. Bir diktatör tarafından idare edilen, bireysel özgürlüğün diktatörün saptadığı çizgiyle sınırlandığı cennet adı. Hapishaneler boştu çünkü suçlu yoktu. Suçlu yoktu çünkü suç affedilmiyordu. 1 gram kokainle yakalanan idam ediliyordu. Müşterisini kazıklamaya kalkan taksi şoförü kırbaçlanıyor, ruhsatını kaybediyordu. Yere tüküren, yakalanan üzerindeki giysiyle tükürüğünü temizlemekle mecburiyetinde kalıyordu. Böylesine zoraki bir cennette yaşayan insanlar nazikti ama mutlu muydular, değil miydiler anlamak zordu. Buranın gelişini beklerken vakit geçirmek için otelin tepesindeki havuza gitmeye karar verdim. Asansörün son düğmesine bastım, en üst katta palmiyelerle çevrilenmiş yemyeşil bir bahçeye çıktım. Yürümeye başlayınca kenarı sıfır havuz ne demekmiş, hayatımda ilk defa görmüş oldum. Önümde uzanan koskocaman havuzun bir kenarı ufuk çizgisine dayanmış gibiydi. Sanki havuza girip o uca doğru yüzersem gökyüzünde akacaktım, tıpkı bir yıldız gibi. Uzaktan ufukla birleşiyor gibi duran havuza yaklaştıkça algım değişti. İçine girince sonsuzluğa dökülen bir şelale hissi veren havuzun o yönüne yüzmeye adeta korktum. Gökyüzüne bu kadar yakın, neredeyse bulutlara dokunacak gibi yüksekteyken bir ucu sonsuzlukta kaybolan bir havuzda yüzmek. Bora ne hissedecekti acaba burayı görünce? Bir zamanlar gördüğüm her ilginç şeyi karımla paylaşmak, çocuğuma göstermek isterdim. Bora bende her ikisinin toplamı gibiydi. Tüm güzellikleri sevdiğimle paylaşmak, hem de çocuğuma yeni şeyler göstermek, öğretmek arzumu tatmin ediyordu. Onun o anda yanımda olmasını çok istedim. Havuzun içinde Singapur'un karşı yakasında yükselen gökdelenleri seyrederken bir yandan da düşünüyordum. Asya artık duraklama devrine girmiş olan Avrupa'ya on basarak kalkınıyordu. Bu hızlı gelişime mimarisinin özelliklerini ve ruhunu kaybediyor olabilirdi. Batının özgür, eşitlikçi, demokratik yapısına ulaşması için 40 fırın ekmek yemesi de gerekebilirdi. Ama küçücük bir adada gördüğüm lüks, zenginlik, düzen ve estetik en görkemli Avrupa kentlerini kesinlikle katlamıştı. Bu ilginç havuzda değişik duygular içinde yarım saate yakın kulaç attıktan sonra odama indim, giyindim, bir taksi çağırdım. Ve yol boyunca uçaktan tanıdık birilerinin inmemesini temenni ederek İstanbul'dan gelen uçağı karşılamaya gittim. Gelen yolcuları karşılayanlar arasında Türk tipli kimse görmeyince içim rahat etti. Az sonra İstanbul uçağının yolcuları arasında geliş kapısından çıkan Bora, ufak valizini çekerek sıyrıldı kalabalıktan. Gözleriyle beni aradı ve görünce hemen yanıma gelmedi. Sanırım Türkçe konuşan birilerinin çıkış kapısına doğru uzaklaşmalarını bekledi. Sonra birbirimize doğru acele adımlarla yürüdük ve sarıldık. Göğsümün üzerinde onun kalp atışlarını hissettim. Kokusunu içime çektim, gözleri parlıyordu. İyi misin, uyuyabildin mi uçakta diye sordum. İnşallah yorgun değilsindir. Sana göstermek, yedirmek, içirmek istediğim çok şey var. Yanıtı benim soruma cevap değildi. İlhami sen yokken iki baskı daha yaptı kitap dedi. Gazetelerde kitabın toplatılabileceğine dair bir yazı çıkınca birden fırladı satışlar. Aman ha, yazarını açık etmek zorunda kalabiliriz. Başın derde girer. Bir gün açık etmeyecek miyiz zaten? Belki bir gün, sen hazır olunca. Omuz sikti. Bora'nın bu konuda bir çocuk heyecanı içinde olsun inanamıyordum. Başarısını başını döndürmüştü. Haydi gel taksi sırasına girelim dedim. Bırak şimdi kitabı. Bak dünyanın bir başka ucundasın. Asya'dasın. Keyfini çıkar. Takside giderken elini dizimin üstüne koydu Bora. Tedirgin oldum. Bu diktatörlükte bu tür davranışlara hoşgörü var mıydı emin değildim. Aynaya bakarak şoförün görüş zaviyesini ölçmeye çalıştım. İncitirim diye Bora'ya elini dizinden çekmesini söyleyemiyordum. Ona tanınmak korkusu olmadan baş başa geçireceğimiz güzel günler vaat ederken bu gerçeği aklıma bile getirmemiştim, düşünememiştim. Cebimden mendilimi çıkarır gibi yapıp yana doğru kaykıldım. Bora'nın elinden kurtulunca biraz öteye gittim. Güneş mi geldi diye sordu Bora. Evet gözüme giriyor. Anlat bakalım memleketten haberler ver. Vallahi beni sadece tek bir şey alakadar etti, o da benim kitap. Her gün İstiklal'de boydan boya yürüdüm. Kitapçılara baktım. Alışveriş merkezlerinde kitapçıları kontrol ettim. Listelerde 1 ile 3 arasında oynadı durdu. Ben gelmeden önce 5. sıraya düşmüştü. Nasıl olur İlhami? Yeni baskı yaparken nasıl 5'e düşer? Bora kafayı kitaba bu kadar takman doğru değil. Bak ne güzel satıyor işte. Hep bir numarada kalamaz ki. Neredeyse her gün bir yeni kitap çıkıyor. Ama o çıkanlar benim aldığım iyi eleştirileri almıyorlar. Sen etrafı seyret. Bak şu gökdelenleri görüyor musun? Biz onlardan birinde kalacağız birkaç gece. Bakarsın bir gün buralarda da satarım dedi. İçimden bakarsın bir gün şu pencerelerden çiçek yerine senin kitaplarını sallandırırlar salkım saçak diyerek onunla alay etmek geçiyordu. Neredeyse kitabı bastığıma pişman olma noktasına gelmiştim. İnşallah o günler de gelir dedim isteksizce. Gelir değil mi İlhami? Kitap konusunu kapatmak için aç mısın diye sordum. Valizin küçük, istersen seni gökdelenlerin olmadığı tipik bir Çin mahallesinde Çin yemeği yapan bir lokantaya götürebilirim otele gitmeden. Yok, önce otele gidelim dedi. Açım ama yemeğe değil, yemeği sana doyduktan sonra yerim. Bu sözleri duyunca şoförün ne düşüneceğini boş verip elini tuttum Bora'nın. Kitap takıntısını hemen bağışladım. Kaprislerini, şımarıklıklarını, huysuzluklarını hemen unuttum. Varsın aramıza giren sadece kitap olsundu. Bora elimi sımsıkı tutuyordu. Bindiğimiz araba bir kuşa dönüşsün, hızla uçsun, otele bir an evvel varsın istiyordum. Ruhum, beynim, tüm hücrelerim Bora'nın sıkıca tuttuğu elime odaklanıyor, kalbim onun avucunda atıyordu. Otelde Bora'ya yanındaki odayı ayırtmak istemiştim ama yakınındaki odalar doluydu. Ona ancak 3 kat aşağıda bir oda tutabilmiştim. Komi önde, biz aşağıda, arkada asansöre yürüdük. Ayrı odalarda mı yatacağız diye sordu Bora. Hayır, sen şimdi sanki orada yatacakmış gibi kendi odana giriş yapacak, valizini bırakıp benim odama geleceksin. Bora'ya odamın numarasını söyledim. Avucuna bir miktar bozuk para sıkıştırdım bahçesi ödemesi için. Bu ne diye sordu. Sen herhalde henüz para bozdurmadın. Bozukları komiye ver, odama gelince para işini hallederiz. Ne olur ne olmaz üzerinde biraz Singapur doları bulunmalı. Sesini çıkarmadı. Asansörden önce o indi. Ben yukarıdaki odama çıktım. Buzdolabından bir şişe şarap çıkartıp açtım ve pencerenin önünde duran koltuğa, manzaraya karşı oturdum. Bora'nın hemen geleceğini sanmıştım ama yarım saat sonra ben bir şişe şarabı yaralamıştım. O hala meydanda yoktu. Odasının numarasını çevirdim, açan olmadı. Cep telefonunu aradım, kullanım dışıydı. Her an gelebilir umuduyla odamdan çıkıp onu aramaya da gidemiyordum. Aklıma bin bir türlü olumsuzluk geliyordu. Otelin içinde kaybolmuş olabilirdi. Asansör bozulduysa asansörde kalmış olabilirdi. Bir ihtimal var, daha vardı ki onu kafamdan kovmak istiyordum ama beceremiyordum. Ellerim ter içinde kalmıştı. Sağ gözüm seyirmeye başlamıştı. Bora ona odasını gösteren o genç komiyle, yok olamaz, olamaz, böyle bir şey asla yapmaz. Ayağa kalktım, odanın içinde gezinmeye başladım. Neden yapmasın? Kendi söylemedi miydi istemeden de olsa ömrü boyunca bu yolun yolcusu olduğunu, lisede, askerde, üniversitede, kim bilir kaç kişiyle, kimlerle. Yatağın ucundaki pufa çarpıp elimdeki şarap kadehini yatağa düşürdüm. Kırmızı leke haller çizerek yayıldı yatak örtüsünün üzerinde. Tıpkı kan lekesi gibi. Örtüyü banyoya götürüp musluğun altına tutmak istedim ama o kadar genişti ki vazgeçtim. Birden aklıma Eda'nın sofra örtüsünde ne zaman kırmızı şarap dökülse lekenin üzerine beyaz şarap dökülüyor geldi. Buzdolabından bir şişe beyaz şarap aldım. Pufasını açıp yarısını örtünün üzerine boca ettim. Leke bin beter oldu. Bora hala gelmemişti. Giderek sinirleniyordum. Ter içinde kalmıştım. Önce ceketimi, gömleğimi çıkardım. Sonra duş almaya karar verip tamamen soyundum ki kapı vuruldu. Banyodan kaptığım bornozu üzerime geçirip kapıyı açtım. Nerede kaldın diye bağırdım. Şaşkınlıkla yarı yarıya boşalmış, değişik renkte şarap şişelerine ve ıslanmış yatağa bakan Bora'ya. Duşa girdim dedi. Böyle tazyikli suyu ilk kez görüyorum. Ve hoşuma gitti. Sonra da rafta çeşitli banyo köpüklerini bulunca dayanamadım, banyoyu doldurdum. Aralarına seçim yapamayıp tam 3 ayrı şişeyi boşalttım küvete. Köpükler neredeyse tavana vardı. Baksana, buram buram lavanta, adaçayı ve tarçın kokuyorum. Telefon ettim, odanı açmadın. Banyoyu doldururken su sesinden duymadım herhalde. Cebini de aradım. Cebinden telefonunu çıkardı. Hay Allah, uçakta kapatmıştım ya. Açmayı unutmuşum. İyi ki hatırlattın dedi. Hemen açayım. Telefon mu bekliyordun? Yo, ne telaş ediyorsun o halde? İlham, sinirlisin, bir şey mi oldu? Seni merak ettim. Merak edecek bir şey yok. Söyledim işte sana. Ona inanmam gerekiyordu çünkü her söylediğinde mantık vardı. Ama bir küçük acaba tıpkı bir sivrisinek vızıldıyordu kafamın içinde. O sineği ezmek, öldürmek istiyordum. Oraya doğru yürüdüm. İlk kez en ufak bir şefkat duygusu katmaksızın hislerime, dudaklarını hırsla ısırırken üzerindekileri parçalarcasına çıkarmaya çalıştım. Kollarım bir an için sıkıca tuttu. Dövüşe hazırlanan iki horoz gibi durduk karşı karşıya. Sonra aynı anda birbirimize geçtik. İki düşman gibi birbirimizi hırpalayarak seviştik.